Merhaba, ben Tuğçer Çetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin kent hakkı, kamusal alan, feminist şehircilik sayısının yazarları arasında yer alan Ebru Kurt Özman ile beraberiz bugün. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sizinle isterseniz öncelikle feminist şehirciliği Türkiye'deki planlama eğitimi içinde konumlandırmak, bir manifesto hazırlığı başlığı çalışmanızın yolculuğunu konuşalım. Siz aslında tabii üzerine daha çok konuşacağız ama toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip kentlerin nasıl oluşturulabileceği ve kapsayıcı olmak adına hangi koşulların veya hangi deneyimlerin olabileceğini ele alıyorsunuz. Bu çok yazarlı bir çalışma. Farklı disiplinleri ve deneyimleri de bir araya getiren bir çalışma. O yüzden öyküsünün de çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir araya geldiniz ve bu çalışmayı nasıl amaçladınız? Nasıl bir öyküsü var? Öncelikle buradan başlayalım.
Tabii ki. Aslında belki hani bize ilham olan birkaç şeyden bahsederek başlayabilirim. Bizim hani araştırma öykümüzün nasıl başladığıyla ilgili. Öncelikle aslında bir kitap gerçekten bize ilham oldu. Feminist City isimli bir kitap. Leslie Kern'in kitabı. Ve aslında daha bu kitap kapağında yazdığı Claiming Space in the Man-Made World sloganıyla diyeyim. Gerçekten böyle bizi bunun üzerine düşünmek için itti. Diğer yazar arkadaşlarımla hepimiz şehir plancısıyız ya da planlama arka planımız var. Bununla ilgili eğitimimiz var. Benzer kurumlarda, benzer dönemlerde çalıştığımız zamanlar oldu. Bir de bu şeyle ilgili, bu çalışmayı yapmakla ilgili aslında Reflektif Dergisi'nin çağrısı gerçekten bizim için ilham kaynağı olan ikinci şey oldu temelde. Ve sonra bizler de hani hem kadın olarak tecrübe ediyoruz yaşadığımız kentsel çevreyi, hem de şehir plancısıyız. Planlamayla ilgili bir eğitimimiz var. Yani bu gözden bir uzman gözüyle değerlendirebiliyoruz. O yüzden gerçekten bu dert edindiğimiz bir konuydu. Yani bu işte erkek odaklı, androsentrik diyebileceğimiz bir çevreyi deneyimliyoruz. Ama bir yandan da bizler işte planlama alanında gerçekten hem öğrenci anlamında hem akademisyen anlamında kadınların bir sayısal olarak en azından bir domine ettiğini aslında gördük araştırmamızda. Ve sonra ya bu bize daha da ilginç geldi. O zaman hani neden daha kapsayıcı, kadınları da aslında hani statü farkı olmaksızın, herhangi bir öncelik gözetmeksizin, cinsiyet gözetmeksizin neden herkes için kentsel bir ortam yaratırken aslında başarısız oluyoruz ülke olarak? Bunun üstünden aslında başladı yolculuğumuz. Ve sonra bunu yaparken, yani şehirler kapsayıcı değildir. Evet, bu çok açık bir gerçek. Çok da ilginç değil aslında. Ama bunu planlamada uzun süredir benimsenen bir takım kavramlarla, yani kamu yararıyla, planlamada eşitlik ilkesiyle ele aldığımız zaman ve aslında bu ilkelerde toplumsal çeşitlilik hesaba katılmıyor, dikkate alınmıyor denildiği zaman bu daha ilginç bir noktaya geliyor. Öyle düşündük ve aslında bu oldu bizim çıkış noktamız. Bununla birlikte kullandığımız, hani araştırmamızda kullandığımız ampirik verimiz, temel verimiz bizlerin aslında işte yaşadığı deneyimler. Bunu ikilemler ve işte epifani dediğimiz aydınlanma anları üstünden biz tanımlamaya çalıştık. Etnografik bir yöntemimiz oldu. Yani hem kendi deneyimlerimizi ama hem de işte o planlama eğitimini aldığımız o kültür bağlamında kendi deneyimimizi nasıl yorumluyoruz üstünden kendi deneyimlerimizi, bu verileri analiz etmeye çalıştık. Bir de aslında ilham olan belki son şey, ama onun da yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir manifesto, aslında bu TU Delft'teki Roberto Rocco'nun yürütücülüğünü yaptığı Adil Şehir Manifestosu, Just City diye. Ve bu manifesto da bize yine çok ilham kaynağı oldu. Çünkü manifesto dediğimiz şey aslında yani olumlu bir değişim için ses yükseltmek, bu amaçla ortaya çıkıyor. Ve biz de hem meslek insanı olarak hem bir kadın olarak yani bu çevreyi tecrübe ederken neden bu başarısızlıklar ortaya çıkıyor ve bunun için gerçekten bu olumlu değişim için güçlü bir şekilde seslerimizi yükseltmemiz gerektiğini, bu alanda çalışmalar yapmamız gerektiğini, bize ilham olan şeyler de çünkü bu çalışmalardı, bu manifestoydu. Biz de bununla ilgili bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Ve ön manifesto dedik aslında çalışmamıza. Çünkü yani manifesto olması için çok daha kapsamlı, çok daha kalabalık, çok daha güçlü bir çalışma olması gerekiyor. Bir altlık hazırlamasını aslında umduk çalışmamızın. Ve bununla ilgili de gerçekten yani makalemiz basıldığı günden beri de hep olumlu geri dönüşler alıyoruz. O yüzden gerçekten mutluyuz, hani bir şeyler başarmış olduğumuzu düşünüyoruz şimdiden.
Ellerinize sağlık gerçekten ve sizin söylediğiniz gibi yani direkt sizden alıntılayarak söylüyorum tabii burayı. Kadın olarak deneyimlerinizin ve uzmanlıklarınızın bir araya gelmesiyle gerçekten çok değerli bir çalışma. O yüzden emeklerinize sağlık. Biraz da belki tartışmanızla devam edebiliriz. Yani feminist şehirciliği kadınların gündelik mekansal deneyimleriyle aslında tartışıyorsunuz. İşte kadının ihtiyaçları temelinde kapsayıcı bir planlamanın ve yine sizden alıntıyla hepimiz için kent zemininde bir çaba söz konusu sizin metninizde. Ve ben tabii okurken yine beni etkileyen bir kısım vardı. Burada da biraz o sayısal anlamda bahsettiniz zaten. Önemli bir vurgunuz var. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir kadın planlamacının tek başına bir temsil olarak değerlendirilemese de planlamada kadının sayısının arttığını söylüyorsunuz. Bu kısmı da ben önemli buluyorum. İsterseniz biraz buradan da başlayarak ve metindeki sizin tartışmanızı ve bulgularınızı sizden dinleyelim.
Tabii ki. Yani şöyle, sizin de değindiğiniz gibi temelde aslında şunu tartışıyoruz. Bu eksikliğin hem kendi deneyimlerimiz üstünden hem bir takım ikincil veriler üstünden bu eksikliği ortaya koyduk. Bunun farkına vardık ve sonra şunu tartışmaya karar verdik çalışmada. Bu bir gereklilik, yani bu feminist içgörünün, işte feminist düşüncenin, feminist coğrafya tartışmalarının planlamanın bir parçası, hatta bir ön koşulu olacak kadar bir parçası olması gerektiğini ve aslında ancak böyle, yani bir takım bu teorik zenginleşmelerle bu alanın güçlenebileceğini ve aslında sonrasında kapsayıcı bir kentsel alan ancak böyle yaratılabilir, üretilebilir. Bunu aslında iddia ediyor çalışmamız. Ve bunu yaparken de aslında bulgularla ben tabii ki devam edeyim çok fazla teorik tartışmaya girmeden. Dediğim gibi ikincil veriler çok önemli bir zemin oluşturdu. Yani Türkiye'deki planlama bağlamı neydi? Planlama alanında, eğitim müfredatında, uygulamada sayılar neydi? Sayılar bize ne söylüyor? Bir de birincil veri diyebileceğimiz bizlerin deneyimleri. Bunu da yine biraz önce bahsettiğim gibi. İkilemler üstünden ve epifaniler üstünden, bir de iki temel aslında başlık altında, yani lisans eğitimi, planlamada aldığımız eğitim, bir de her birimizin bu arada şeyle ilgili, yani akademisyenlikle ilgili tecrübeleri de var. Dolayısıyla öğretme ve uygulama anlamında da tecrübelerimiz oldu. Bu iki anlamda sınıflandırdık kendi deneyimlerimizi. Şimdi bulgulara baktığımız zaman, biraz önce siz de değindiniz. Yani evet, sayısal olarak temsiliyet yetmez ama tabii ki kadın sayısındaki artış planlamada bu eleştirileri yoğunlaştırıyor ve eleştiriler olduğu zaman tabii ki daha iyi bir noktaya gitme ihtimali artıyor herhangi bir alanın. Şimdi planlama öğrencilerinin mesela cinsiyetine göre dağılımına baktığımız zaman kadın öğrencilerin sayısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. YÖK'e bağlı olan devlet ve vakıf üniversitelerinde toplamda 35 tane planlama bölümü var. Ve 2001 verileri şunu söylüyor. Planlama bölümüne kayıtlı neredeyse 9000 öğrenciden %60'a yakını, %57.3 gibi bir sayısı kadın öğrencilerden oluşuyor. Bunun yanında en büyük 4 şehirdeki kadın planlama öğrencilerinin sayısı yine çok fazla. Yine aslında sayısal üstünlük üstünden gidersek akademide ve Türk Şehir Plancıları Odası'nda aslında bu çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Şehir ve bölge planlama bölümlerinde 486 akademisyenin %70'i kadın. Bu da YÖK Akademik 2002 verisi. Ve bir de Türk Şehir Plancıları Odası'nın yine yaklaşık 80 bin üyesi içinde %58'i kadın. Yani hani bu kadar kadınların da içinde olduğu, tecrübe ettiği ve sonra hem uygulamada hem eğitim ayağında neden bir şeyleri değiştiremiyoruz? Aslında bunun peşinden gittik biz. Şimdi planlama müfredatına baktığımız zaman burada da yine aslında yani bir kentsel sosyoloji ya da işte şehir toplum yönetimi gibi temel derslerin altında cinsiyet konularının ele alındığını gördük. Ve işte burada bir takım işte sosyal eşitlik, sosyal sorunlar gibi konseptler var, müfredatlar var. Ama tabii bunlar cinsiyet temalarına çok çok az değiniyor. Yani doğrudan bu feminist perspektifi, işte planlamanın daha kapsayıcı olması anlamında buna dahil eden bir yaklaşım söz konusu değil. Tezlere baktık, yüksek lisans tezlerine baktık, bununla ilgili taramalar yaptık. Burada yine özellikle şehir bölge planlamada üretilen tezlerin sadece işte yalnızca %0,5'inin cinsiyetle ilgili olduğu, yine doktora tezlerinde de maalesef aynı durum söz konusu gibi. Aslında bunu çok uzatmayayım. Biraz da kendi deneyimlerimizden belki hani bu noktada bahsedebilirim. Yani bu birincil veri dediğimiz, hani bunlar bizi nasıl bir noktaya götürdü. Burada da yine bu birinci verilerle, ikinci verilerle örtüştü aslında. Bu da önemli. Bizler de kendi deneyimlerimizde yani cinsiyet konusunu, toplumsal cinsiyet eşitliğini ya da işte bakın hani feminist içgörü bile diyemiyorum. O noktaya bile gelemiyorum gerçekten. Cinsiyet konusunun tartışılması bile çünkü hani çok şey, çok temelde kalan bir şey. Kentsel sosyoloji aslında, kent sosyolojisi dersinden hatırlıyoruz bizler. Deneyimlerimiz bu yönde. Bununla birlikte yani öğrenciyken tabii lisans öğrencisiyken yaptığımız alan çalışmalarımız, alan çalışması yaparken nelere odaklandığımız ve aslında şehir planlama mesleği çok böyle alan çalışmalarına odaklanan bir meslek gerçekten. Ve hani stüdyolar projelerle aslında projelerin ağırlıkta olduğu bir meslek. Dolayısıyla aslında burada hani pratikte böyle plan yapma, geleneksel planlama yaklaşımıyla yaklaşma önceliği sebebiyle hani teorideki bu tartışmaları kaçırıyoruz. Bunun farkına vardık. Bulgulardan birisi buydu. Ve yine tabii ki planlama ve planlamayla ilgili regülasyonlar, düzenlemeler, yasalar çok önemli. Bunlar da yine büyük ölçüde, çok büyük ölçüde yani kamu yararı, evet kamu yararı çok öncelikleniyor ama burada yine bir cinsiyet ya da işte kadının rolünü daha fazla öne çıkaran böyle bir yaklaşım olmadığı için gerçekten teknik bir planlamanın kendisi teknik bir düzeye indirgenmiş oluyor. Yani bu eğitim anlamındaki tecrübelerimiz böyle. Öğretme ve daha bunu pratik etme anlamında da yine bu teoriyle pratik arasındaki entegrasyonun çok yetersiz olduğunu gördük. Öğrencilerimize mesela alan çalışması yaparken ya bunlar bizim kendimizi de eleştirdiğimiz noktalar aslında. Çünkü öğrencilerimizin alan çalışması yapmasını istiyoruz mesela. O bölgenin sosyoekonomik durumunu ortaya koyması bekleniyor ve bunu anketlerle yapıyor. Anketlerle sınırlı diyelim. Ve burada bu anketlerde yani kadının mesela rolü, görünürlüğü, ihtiyacına dair herhangi bir soru, herhangi bir kurgu maalesef yer bulamıyor. Çünkü öncelikler hep böyle planın kendisini yapma, o teknik süreç, işte bir takım standartları sağlayabilme, regülasyonları uyma gibi öncelikler yüzünden bunlar hep arka planda kalıyor. Yani bunları tartışma noktasına getiremiyoruz. Bir de tabii şu da çok önemli. Yine bizlerin deneyimlerinden ve aslında yine öz eleştiri diyebileceğimiz bu konuyu tartışabilmek için gerçekten belirli bir güven düzeyinde olmak. Yani bu konuda okumuş olmak, bu konuda öğrenmiş olmak, bunun üzerine eğilmiş olmak, araştırmaları yaparken bu anlamda bir çerçeveden bakmış olmak gerekiyor. Onu da bakmadığımız için yine bunu tartışmak için bir hani güven düzeyinde bir eksiklik olduğunu da görüyoruz diyeyim daha fazla uzatmadan.
Ağzınıza sağlık. Şey söylüyorsunuz ya siz aslında feminist şehircilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği işte temel olarak belki bir başlangıç noktası olarak temel olarak alınmalı gibi ve aslında birçok konuyu da bu anlamda irdeliyorsunuz. Ve tabii biz bir yandan kapsayıcı kent işte hepimiz için kent dediğimizde ihtiyaçlarımızı yani farklılıkların, farklılıkların ihtiyaçlarını gözeten bir kent üzerinden konuşurken, Türkiye'nin tüm farklılıklarını da düşündüğümüzde neredeyiz? Yani ve tabii daha kapsayıcı, yani kenti beraber kullanabilmek için bu kapsayıcılığı, tüm farklılıkların ihtiyaçlarını daha iyi bir yere getirebilmek için nereden başlamalıyız? Yani daha genel bir çerçevede, bu bütün bu eğitim alanının da dışına çıkan bir çerçevede bu kenti hep beraber kullanabilmek, eşit ve adil bir şekilde beraber kullanabilmek için sizce, sizin uzmanlığınıza dayanarak tabii bu soruyu soruyorum, nereden başlamalıyız?
Yani şöyle, nereden başlamalıyız? Aslında hani Türkiye bağlamında bakıyoruz ama bu yani gerçekten şey, uluslararası düzeyde de planlama eğitimiyle ilgili, yani bunun geleneksel bir çerçevede gelişmesiyle ilgili temel bir eleştiri var. Bir kere bunu söyleyebilirim. Ama tabii bunun üzerine daha fazla eğilen ülkeler, eğitim sistemleri var ve bizim hangi noktada olduğumuzu aslında biraz önce sayılarla ortaya koymaya çalıştım. Şimdi bu değerlendirmeyi yaparken en temel şeylere bence bakmak çok önemli. Yani işte cinsiyet eşitsizliğinde Türkiye nerede duruyor? Burada yine hani çok sadece bir iki sayıdan bahsedeceğim. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir endeksi. Türkiye erkek kadın nüfusu arasındaki eşitsizliklerde 146 ülke arasında 124. sırada. Yani kadınların ekonomiye katılımı eşit fırsatlar kategorisinde 134. sırada. Eğitime erişimde 101. sırada gibi temsiliyetlerin aslında çok zayıf olduğunu zaten bu sayılar da bize veriyor. Ve bunun tabii ki... Tabii ki.
Çok parantez, sadece size eklemek için, yani kusura bakmayın sözünüzü söyledim. Son seçim döneminde bile aslında biz bunu tartıştık. Yani o temsiliyetler, farklı alanlardaki temsiliyetlerin hani kadın temsiliyetinin oldukça gerilerde olduğunu, işte çıkan listelerde vesaire ya da işte istihdam konusunda oldukça geri olduğunu aslında görüyoruz. Yani söylediğiniz çok önemli. O yüzden kısaca eklemek istedim. Buyurun, kusura bakmayın ya, tekrar.
Teşekkür ederim. Hayır, gerçekten çok önemli hani sizin de söylediğiniz şeyler. Ya bunlar çünkü birbirinden bağımsız düşünülemez. Hani evet, bu seçim hani bununla ne alakası var gibi bir konu değil gerçekten. Çünkü kentsel yaşamda bir temsiliyet meselesi sorunu var. Bunu mekanı tecrübe ederken de yaşıyoruz. Bir politik partinin bir parçasıyken de yaşıyoruz. Tek başına kendimiz, kadın olarak kendimizi temsil ederken de bu yoksunlukları yaşıyoruz. Ve şehir planlama mesleği bu anlamda gerçekten hem fiziksel mekanı hem toplumsal mekanı tasarlarken çok önemli bir aslında misyonunun olması gerekiyor. Yani bu eşitliği, işte kamu yararını herkes için, gerçekten herkes için sağlayabilmesi gerekiyor. Bu sadece hani lafta olabilecek, teoride olabilecek bir şey değil ki. Teori anlamında da eksikler olduğundan zaten bahsetmiştim. Bununla ilgili evet, yani endeksler bunu söylüyor ama şimdi biraz daha böyle optimistik bir taraftan bakmak istiyorum. Veriler de bunu gösteriyor zaten. Şimdi son zamanlarda bununla ilgili gerçekten artan bir trend var çalışmalar anlamında, bunun üzerine eğilmek anlamında. Hem akademiyi kastediyorum hem de aslında başka kurumları da kastediyorum. Yine örnekler üstünden gideceğim. Şimdi mesela burada Şehir Plancıları Odası'nın çok önemli bir misyonu var gerçekten ve bunu elinden geldiğince daha yoğunlaşan faaliyetlerle ortaya koymaya çalışıyor. Mesela bu odanın düzenlediği yaz eğitim kampı. Burada sosyo-mekansal konular arasında cinsiyet konularını vurguladığını görüyoruz programına baktığımız zaman. Bununla birlikte yine Şehir Plancıları Odası'nın düzenlediği Dünya Şehircilik Günü'nde mesela toplum ve mekanda adalet temasının altında kadınların şehirdeki rolüyle ilgili çalışmalar konuşuldu, tartışıldı. Yine hem planlama öğrencilerini hem uygulayıcıları hem akademisyenleri bir araya getiren Cinsiyet, Kent, Mekan Sempozyumu'nun üçüncüsü düzenlendi. Bir başka kurumun düzenlediği Marmara Belediyeler Birliği'nin aslında yürütücülüğünü yaptığı ve 2021 yılında aslında düzenleniyor. Çözüm geliştiren şehirler. Ve bunu şey üstünden, yani yeniden düşün, birlikte etkileşim forumu düzenleniyor. Burada kent sorunları için kadınlar, belediye başkanları forumu gibi kadınların hani aynı zamanda şehir yönetimindeki rolüne de dikkat çeken, gerçekten bu çok büyük bir forum, çok hani ölçeği büyük, uluslararası katılımcısı çok fazla, çok önemli bir etkinlik olarak görüyorum ben bunu. Bununla birlikte Üniversitelerde devam eden araştırma projeleri, kamu kurumları işbirliğiyle bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Çok önemli bence. Kadınların toplu taşıma hatlarının erişilebilir ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan, dediğim gibi kamu kurumları ile işbirliği içinde başlatılan bir proje. Toplu taşımaya ulaşan kadın, hatta kısaltılmışı TOPUK projesi, bir sokak uygulaması. Yani bu anlamda bu çalışmalar çok önemli. Şunu da biliyoruz, yine belediyelerin hani sosyal adalet için eşitlik birimleri adı verilen bir takım alt birimleri kuruluyor. Bunlar gerçekten çok umut vadeden ilerlemeler. Tabii ki ama dediğim gibi bunların ne böyle tek başına teoride kalması ya da işte sadece göstermelik bir takım birimlerin kurulması, açılması gibi değil. Ama bu konuların tartışılması gerekiyor artık. Çünkü aslında toparlamaya çalışayım. Biz gerçekten çalışmalar da bunu gösteriyor. Ya biz yaptığımız bu çalışmayla da aslında hani bu anlamda bir ilham olabilirsek birilerine gerçekten ne mutlu. Bunu tartışmamız gerekiyor. Yani kadının kentteki varlığını bu kadar hani erkek egemen tasarlanmış bir dünyada, kentsel çevrede, politik ortamda bizim varlığımız nerede duruyor ve nerede durmalı üstüne daha çok çalışma yapılması gerekiyor. Bu da onlar için onlara bir altlık sağlayabilirse ne mutlu. Ben hani son cümle olarak tüm yazar arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmiş olayım. Çok çok keyifli bir çalışma oldu bizim için. Kendi araştırmalarımıza da mutlaka bu feminist perspektifi artık katmaya çalışıyoruz. Bu bizim için de bir farkındalık, bir aydınlanma oldu. Umarım okuyan, ilgilenen bir başkaları için de yine bir ilham noktası, bir kaynak olabilir.
Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Okuyucu olarak da oldukça keyifli ve yani çok da düşündürücü bir çalışma. Hepinizin ellerine sağlık tekrardan ve sizin söylediğinize çok katılıyorum aslında. Yani belki orada onu vurgulamak lazım. İlham meselesinin nasıl olmalı tartışmasına yöneltmesi oldukça değerli ve bu çok farklı boyutlarla da ilerlemeye her zaman açık bir durum haline de getiriyor. Tekrardan keyifli ve bilgilendirici sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifle elimden geldiğince anlatmaya çalıştım çalışmamızı. Çok teşekkür ederim.
Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.